Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve de muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, her programda olduğu gibi bu programda da kültürle, irfanla ilişkili kelimeler değinmiş olacağız. Son birkaç programda rol modellerin özelliklerine değinmiş olduk. Rol modellerin günümüzdeki önemi ve yerine değinmiş olduk. Bunlarla alakalı örnekler vermeye gelmiştik aslında. Bir önceki programın sonunda da buna değinmiştik. Her zaman olduğu gibi programımızın konuğu Abdurrahman Topbaş Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş gördük, sağ olun.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Rol modellik konusuna 3-4 programdır değiniyoruz. Ama artık birazcık daha somutlaştıralım demiştik geçen programda ve özelliklerine değinmiş olduk. Şimdi de varsa örneklere değinelim istiyorum. Yani aslında geçmişten günümüze birçok rol modelleri var ama siz birazcık daha güncel olsun dediğiniz için tabii bizim aklımıza genelde Hazreti Ömer gelir. Adaletle alakalı bir rol model göstereceksek veya diyelim ki kahramanlıkla alakalı göstereceksek Hazreti Ali, bütün rol modellerin üzerinde Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz gelir ama günümüzde de bu insanları Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Ali'yi, Aziz Mahmut Hüdayi'yi ve toplumumuzun, tarihimizin önüne gelen insanlarını örnek almış ve bunu hayatına yansıtmış insanlar var. Ve günümüzde hala yaşıyorlar veya çok yakın bir zamanda vefat ettiler. Bunlara değinelim. Bunların rol modellik konularının ne olduğuna değinelim isterseniz.
Mehmet Akif'ten başlayalım mı?
Başlayalım.
Mehmet Akif üçlü bir rol model. Hayatına kısaca baktığımızda babası Arnavut Kosova'da. Kosova'nın İpek şehrinden. Annesi Bayramiçli. Yörük.
Evet.
Çanakkale Bayramiç Türkmen bir ilçedir. Oraya hoca olarak gidiyor.
Babası.
Babası. Ve orada hayatının Baytar Mektebi öncesi orada bir hayat sürüyor. Zaten ilk o ilmi de babasından alıyor.
Bu ilmi babasından alan insanların hayatları genelde çok enteresan derecede zirve oluyor birçok noktada. Hani doğru. Bazı önemli insanlara baktığımızda ilk eğitimini babasından aldı diye birçok anekdot görüyoruz.
Mesela birkaç tarif yapalım. Mesela baytarlık, hekimlik, mühendislik, mimarlık. O yılların yani yaklaşık 120 sene önceki Türkiye'nin çok önemli meslek dalları. Bu adamlar hani Türk dizilerinde vardır hala. Beyni ne doktora ne mühendisler istedi de ben varmadım diyen böyle bir kız modeli vardır. Evet. Gerçekten çünkü bir insan doktor, mühendis vesaire olduğunda dünyevi olarak geçinmekle ilgili bütün konuları kapanır. Çünkü kesinlikle iyi maaş alır, iyi para kazanır bir. İkincisi bir statüdür. Bu statü problemi de kalkar toplumda. Kendini tanıtma titri olarak. Mehmet Akif muhtemel ki çocukluğunda aldığı o idealizmle, idealizm sebebiyle mesleğini çok az yapmış. Ağırlıklı edebiyat, felsefe, toplumun kanaat önderliği. Fikri manada.
Evet.
Buralarla dertlenmiş ve bu alanda hep mücadele etmiştir. Veterinerliğinde şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Malum hani o da insan anatomisi gibi hayvan anatomisini inceliyorlar.
Evet.
Orada da bir hikmet görürler. Zaten şöyle derler. Hekimler ya imanı çok güçlü olur ya da hiç inanmaz. Çünkü insanı incelediğinizde, insan vücudunu anatomisi incelediğinizde bir yaradan eli olduğunu görürsünüz. Ya bu ele tam teslim olursunuz, iman edersiniz veya tamamen reddedersiniz. Yani arada gidip gelmezsiniz derler.
Evet.
Tabii hekim olmadığım için veya öyle bir meslek okumadığım için bilmiyorum ama pek çok tıpçıyla konuştuğumda benzer şeyi aldım.
Hekimle hekim arasında da bir fark var da yani illa hekimlerin de hekim olması gerekiyor.
Evet.
Evet. Birisi sadece hekim. Öteki hekim olmuş demek artık.
Tabii buradan sonraki hayatında İstanbul'da ağırlıklı devam ediyor. İşte bir dönem Ankara'sı var ve Kahire'si var. Bir kere inandığı noktadan çok vazgeçmiyor ve taviz de vermiyor.
Evet, Arnavut inadı galiba o biraz.
Yörüklerde de inat var
orada
biliyorsun.
Evet.
Keçi eti yedikleri için inat bir hayvan olduğu için keçiyle beslenen şey olur.
Etki ediyor.
Etki eder. İbn Haldun'un o teorileri hala geçerli mesela kaç yüzyıl önce söylemiş. Yenilen gıdanın insan anatomisine ve zihnine etkisi. Mehmet Akif'e baktığımızda mesela esasında Sultan Abdülhamit'le çok arası iyi değil.
Fikirsel bazda çok ayrılıklar yaşıyorlar.
Tabii çok ayrılıklar yaşıyorlar ama mesela Cumhuriyet kurulduğunda o Cumhuriyet'in sekülerleşmesine de karşı durmuş. Hı hı. Yani bir yere kadar beraber yürümüş ama ondan sonra karşı durmuş. Esasında o da eyvallah deseydi pek çok kişi gibi çok daha rahat bir hayat sürerdi. Ama onu sürmediği için Kahire'ye gidiyor.
Eyvallah demediği için gidiyor zaten.
Eyvallah demediği için gidiyor. Çünkü gerçekten cümle tarihine baktığımızda hani bir işte kuruluş dönemi var ki vesaire herkesin ittifak ettiği bir süreç. Ondan sonraki dönemde gerçekten çok sert bir batılılaşma başlıyor. Keskin bir batılılaşma başlıyor. İşte Kur'an-ı Kerim zaten İstiklal Marşı dönemi, onun kabulü ve ödülü, İstiklal Marşı'nın ödülü meselesi, mükafatının bağışlanma meselesi, efendime söyleyeyim, Kur'an tercümesi konusu ve Mısır dönemi. Mısır'a gittiğinde de çok da böyle orada da el üstünde ağam paşam bir hayatta yaşamıyor.
Evet.
Yani Safahat'ta vesaire yazdıklarını gerçekten hayatına idealize etmiş bir insan. Onun için Asım'ın nesli tabiri ve tarifi kendisinden sonra onlarca yıl birkaç kuşağın idealize karakter olarak benimsediği ve bu manada bu yolda yürüdüğü bir insan. Bu toprakların adamı, kabri de bu topraklarda ve böyle çok uzaklarda arayacağımız bir insan da değil. Şimdi sohbetin ilk başında mesela sahabi örnekleri bize çok uzak geliyor.
Evet.
Özellikle yeni kuşağı. Abi onlar kaç yüzyıl önce, kaç bin yıl önce yaşamış. İşte o toplum başka bir toplum. Bugünkü gelinen nokta başka bir şey ama Mehmet Akif
çok uzak değil.
Çok uzak değil içimizde. Ve esasında bugün gelinen süreç zaten o yıllarda başlamış.
Evet.
Hep şöyle bir şey derim. Son 150 yılı tek parça okumak lazım. Pek çok fikir, modernleşme fikirleri. Bu modernleşme nasıl modernleşme olacağı? Evet, bir modernleşme, İslam modernleşmeye karşı değil ama modernleşmeden maksat ne? Neyi hedefliyor? Bu noktadaki çok ciddi itirazları olmuş.
Zaten Mehmet Akif'in Abdülhamit Han'a belki birazcık fikirsel bazda karşı çıkmasının nedeni de toplumun giderek sekülerleşmeye yatkın olması ve toplumun giderek bozulması. Yoksa diğer türlü diğer devletlerle mücadele etmesinden karşı
tabii
çıkmıyor.
Canım, tabii, tabii.
Ama toplumun ahlaki yapıdan erozyona uğradığını görüyor ve o şekilde toplumu düzeltmek için belki biraz karşı duruyor.
Ve bunu hayatın sonuna kadar da götürüyor.
Evet. Son nefesine kadar nerede
olmayacağı
derisine
devam ediyor. Son nefesine kadar bu şey. İşte adanmış adam böyle oluyor ve pek çok insana ilham kaynağı oluyorsunuz. Evet. Ha şöyle bir şey var bizde hep. Rol modellerle ilgili kimi çok yüceltiyor, kimi de böyle yerin dibine batırıyor. Ya bu rol model dediğimiz kişiler de insan. Etten kemikten yaratılmış. Onların da hataları var, kusurları var, iyileri var, kötüleri var. Ancak toplamda baktığımızda iyilikleri, kaliteleri, ahlakları toplumun üstünde. Onun için zaten rol model
oluyor.
Oluyorlar. Zaten sıfır hata olsa peygamber olurlardı.
Bizim taklit edebilme ihtimalimizin olduğu insanlar bunlar.
Evet.
Mesela Mehmet Akif'in sözünde durma hadisesi var ya, birçok noktada birçok arkadaşa örnek olarak verirsiniz. İşte yağmurda bekliyor bir arkadaşını. Ondan sonra söz verdiği saatte arkadaşı gelmiyor. Ertesi gün rastladığında onunla konuşmuyor mesela.
Bu mesela toplam kalite, yani insanımızın o günkü değişimine, erozyonuna karşı bir mücadele içerisinde olan bir insan. Tabii böyle insanlarımızın sayısı artarsa toplum kalitesi artıyor. Azaldığında azalıyor ama tabii maalesef Türkiye çok politize bir toplum.
Oldu.
Öyleydi, daha da arttı.
Şimdi daha da oldu, evet.
Tabii, hep böyleydi. Yani şimdi bakıyorum mesela Mehmet Akif muhaliflerine. Ya öyle bir olumsuz anlatıyorlar ki. Veya Necip Fazıl muhaliflere. Evet. Ona da geleceğim. Ya bunlar bir insan yani.
Evet.
Etten ve kemikten yaratılmışlar. Tabii ki kusurlar olacak, hatalar olacak. Senin babanın kusurlarına bakıyor musun?
Evet.
Kendi kusurlarına bakıyor musun? Bakmıyorsun.
Zaten kendisinin kusuruna ve hatasına takılıp kalmadığı için zirveleşmiş. Yani ben geçmişte çok büyük hatalar işlemiş birisiyim, toplumun önüne çıkamam demedikleri için aslında toplumu şekillendirmişler.
Feda kavramı çok önemli rol modellerde. Ben şimdi Beşiktaşlıyım çok. Futbolla alakam olmasa da Beşiktaş'ta biliyorsun maddelerinden bir tanesi de fedadır bayrağındaki. Şimdi gerçekten insan nefsinden fedakarlık yaptığında kaliteniz artıyor. Kaliteniz arttığında rol modelle doğru
gidiyorsunuz. Evet.
Mehmet Akif'te de bu fedakarlık var. Ben kesinlikle Mehmet Akif'in tekrar okunması, incelenmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Kim tarafından? Farklı farklı insan grupları tarafından. Mesela verdiği bir fikri mücadele.
Evet.
Bak aynı noktadayız. Aradan yaklaşık 100 yıldan fazla geçmiş. Aynı yine sekülerleşmeyi konuşuyoruz.
Toplumun bozulmasını konuşuyoruz.
Müslümanlardaki kalitenin aşağı doğru gitmesine, Müslümanlık kalitesinin aşağı doğru gitmesinden şikayet ediyoruz. Orta Doğu'nun, Müslüman coğrafyanın harp darp gibi konulardan dolayı olan acıklı sahnelerini konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim. Resulullah olan, sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkı konuşuyoruz.
Evet.
Mesela onun Neci çölleri çok müthiştir yani.
Tabii. Asım'ın neslinin haliyle konuşuyoruz.
Evet.
Evet.
Böyle bakınca gerçekten Mehmet Akif bizim için bir rol model şahsiyettir. Kesinlikle iyi okunması, irdelenmesi ve hayatından örnekler alınması gereken bir üstattır. Bu vesileyle mekanı cennet olsun.
Zor zamanlarda yetişti. Zor insanlarla yetişti aslında. Baktığınızda günün padişahına belki bir nebze fikirsel bazda muhalif davrandı. Fikirlerini empoze etmeye çalışmadı. Edebiyat yoluyla insanları sevdirmeye çalıştı. Sadece belki izleyicilerimizden, belki dinleyicilerimizden Asım'ın neslini niçin Mehmet Akif Asım'ın nesli diyordum ya diye söylüyor. Kimdir bu Asım? Ve sadece onu öğrenseler aslında Mehmet Akif'in ne kadar büyük bir fikre, büyük bir zihne sahip olduğunu anlayacaklardır. Çünkü Asım'ın kendi içerisinde, işte Asr-ı Saadet'teki o hadisenin kendi içerisinde mükemmel, dehşetli bir aslında arka planı vardır. Yine İstiklal Marşı zamanında yapmış oldukları, hani bugün günümüzde çok meşhur bir sanatçıya telif hakkı vermeyelim de sen bize bir eser ver deseniz kıyameti koparırlar. Ama İstiklal Marşı gibi bir marşı yazıyor ve ödülünü kabul etmiyor. Yani bunlar hep uç noktada örnekler gerçekten.
Şimdiki örnek vereceğim. Biri Özbekler Tekkesi. İstanbul Üsküdar'da. Öteki de hamam önündeki Taceddin Tekkesi.
Ankara'da. Evet.
Şimdi bu iki tekkede esasında Anadolu topraklarının işgalden kurtulma mücadelesinde, yani bizim hürriyet, bağımsızlık mücadelemizde iki kilit nokta. Hani bazıları diyor ya, bunlar ne işe yarıyor, ne yapmışlar, şöyle söylenmedik kötülük kalmadı tekke ve dergahlarla ilgili.
Evet.
Ama işte bu iki yer,
Özbekler Tekkesi ve Taceddin Dergahı.
İstanbul'daki o insanları Anadolu'ya sevk eden ve bunun riskini, dayağını, eziyetin cefasını çeken bir merkez.
Evet.
İkincisi de mücadeleyi taşlandıran İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer. Yani biri başlangıç, biri bitiş, nihayet gibi bir nokta.
Evet.
Çünkü artık İstiklal Marşı'dan sonra tam yeni bir devlet, yeni bir oluşumu tam ilan etmiş oluyorsun. Bu anekdot önemli. Yani bizim Anadolu topraklarında yeniden ayağa kalkmamızda iki önemli tekke var. İstanbul'dakiler Özbekler Tekkesi'ni önemsemeli. Ankara'dakiler de Taceddin Dergahı'nı
önemsemeli. Peki Mehmet Akif'e baktığınız zaman en öne çıkan tarafı, diyelim ki günümüzde insanların alması gereken, rol model olarak alması gereken en önemli özelliği hangisidir? Bir de böyle bir şey yapalım.
İdealizm. Yani şartların olumsuzluğu onu hiçbir zaman yavaşlatmıyor. Ümitsizliğe, bedbinliğe, bıkkınlığa, neme lazımcılığa götürmüyor. Yani şartlar ne olursa olsun mücadelesine devam eden, bedelini ödeyerek.
Evet.
Bedellerini diyelim hatta.
Her mücadele bir bedeli gerektiriyor aslında.
Kesinlikle.
Evet.
Ve böyle bir insan. Ve pek çok kere de dünyevi olarak çok keyifli bir, rahat bir hayat sürme imkanları doğmuşken buna hayır diyebiliyor. Bugün çok bencilleştik hepimiz.
Evet.
Kendim de dahil ediyorum buna. Hepimiz çok bencilleştik. İdealizmimizin ciddi manada azaldı ve örselendiği bir noktaya geldik. Hep birilerine havale ediyoruz. Veya bir şey yapıyorsak bir karşılık bekliyoruz. Ya bakın, deprem oldu. Türkiye'nin çok büyük bir coğrafyası yerle yeksan oldu. On binler vefat etti.
Evet.
Yardımlar yapıldı. Bir kısım insan çıktı dedi ki işte biz esasında bu yardımları politik yapmıştık.
Evet.
Der gibi bir
çok,
ifade.
Çok talihsiz açıklamalar gerçekten.
Bulundular. Bundan daha ayıp bir şey yok yani.
Evet.
İşte idealizm bitmiş. Ne idealizm bitmiş? Yardımlaşma. Bunu politik amaçlı yapıyorsun. Birazcık da vicdanını rahatlatıyorsun.
Arka planda politik amaç hakim ama.
Maalesef yani ben de fark etmemiştim böyle bir şeyi ki sahada çok gördüm. Çok tabii, farklı görüşlerden insanlar ve çok da mutlu olmuştum. Ama çıkan neticeden sonra yapılan davranış demek ki Allah rızası için veya insanlık namına nereden bakarsan bak ikisi de yokmuş.
Bu da ayrı bir şey. İdealizmin...
Ben üzüldüm, üzüldüm şahsen.
Yok, üzücü bir şey fakat şöyle mi? Şu da olabilir belki. O aşamada, o anda, depremin olduğu o anda veya o haftalarda insanın merhameti ve vicdanı galeyana gelmiş olabilir. Yardım etmiş olabilir. Olaylar olup bittikten sonra karşısına çıkan başka bir hadiseden dolayı yapmış olduğu yardımı da ya keşke yapmasaydım demesi de yanlış. Birincisi arka planda zaten amacı politize olmak. Hiçbir şekilde iyilik yapmak aklında yok. Arka planda ben nasıl olsa bunu yaptığımda reklamım olacak gibi niyetle gidiyor. İkincisi de aslında gerçekten politize bir amacı yok. Gidiyor yardım ediyor. Fakat sonra onun kendi isteği doğrultusunda hareketimlerini görünce ha bir dakika yardım ettim o zaman o yardım geri ver demesi.
Esasında bu sadece bir kesime ait değil her kesime ait bir şey. Şimdi Mehmet Akif dedik, Necid Çölleri dedik. Efendimiz'e ait aşk dedik, muhabbet dedik. Şimdi onun da bir örneğini vereyim. Bugün geldiğimiz nokta ne? Şimdi dindarlar üzerinden bu sefer bir hikaye konuşalım.
Çuvaldızı kendimize batırıyor şu anda.
Şimdi hac var işte. Bir hafta 10 gün sonra hac başlıyor. Tavaf ederken 5 selfie çekiyor. Tavaf bitince 10 selfie çekiyor. Medine-i Münevvere'ye gidince Ravza'da. İnan yani son yıllarda ya Ravza'nın orada FaceTime'dan açık veya WhatsApp'ın görüntülü aramaları açık olarak o hakikatin karşısında yapay ekranlarla böyle herkes görüntü çekiyor.
Evet maalesef.
Hatta keşke Suudlular bu konuda hassas olsa da yasaklasalar. Özellikle video çekimi. Yani sürekli bir arzı endam ediyorsun. Ben buradayım. Yani çekiyorsun, fotoğrafını yolluyorsun. Kabe'yi arkada fon olarak kullanıyorsun.
Evet.
Belki bunu bu manada tam yapmıyorlar ama gelinen nokta bu.
Evet.
İşte idealizm kayboluyor orada. O Allah'ın evine varış ve orada evin sahibine, Beytullah'ın sahibine ulaşma iradesi.
Kayboluyor.
Oradan kayboluyor. Evet. Ya bayağıdır hacca gitmedik bir gidelim. Devamlı şak şak şak çekelim. Bunları Instagram'da paylaşalım. Herkes bize like atsın. Kimi dua istesin, kimi dua etsin. Tamam bu iyi tarafları da var ama. Evet ben hacca gittim. Hakkınızı helal edin diye oradan bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Çünkü helalleşmek çok önemli. Ama yani sürekli bir dijital gündem var ve haccınızda veya ömrünüzde o dijital gündemin konusu yapıyorsunuz.
Bu da idealizmi ortadan kaybediyor.
Bu da idealizm. İşte o Mehmet Akif'in anlattığı Habeşli Efendimizin kabrinin önüne gelip kendini oraya atan kişi oradaki aşkı tarif ediyor.
Evet.
Yani nasıl bir aşkla geliyor? Biz de kamera aşkıyla gelip oradan paylaşıyoruz. Tabi burada sahiciliğimizi yitiriyoruz. Sonra dünya nereye gidiyor diye soruyoruz.
Bu noktada biz kendi idealimiz aslında tabii hacca gitmek. Niyetimiz hacca gitmek. Hac ibadetini yapmak. Fakat o selfie dediğimiz o telefonu elimize aldığımızda selfie çekmeye başladığımızda kendi idealimizden ödün vermeye başlıyoruz. Bir anlamda.
Tabii işte paylaşıyorsun.
O niyeti yani bozmadan yapmak lazım.
O içe kapanmayı orası biraz içe kapanma yeri. Kendini sorgulayacaksın.
Evet.
Hani nefsini bilen Rabbini bilir. Meselesi kendini sorgulayacaksın. Oradan Ya Rabbi'ye döneceksin ama o kadar meşgulüz ki. Ha bunun içerisinde kim var? Ben de dahilim bunun içerisinde. Herkes dahil. Hepimiz dahiliz yani. Gayri ihtiyarı bunları yapıyoruz. Yani organize bir şekilde böyle birilerini suçlamak olarak yapmıyorum. Ben buna kendimi dahilim. Ama yani yapmamalıyız.
Yapmamalıyız, evet.
Yani hatta geçen Beytullah'ın bahçesinde evlilik teklif edenler, bunu kayda alanlar. Yani bu arkadaşlar kötü niyetle yapılmış şeyler değil. Ama oranın bir özgünlüğü var, bir asaleti var, bir ağırlığı var.
Onu yayınlamasa belki kabul edilebilecek.
Evet o senin kendi içinde aranı. Kalsın yani. Aile, albüm gibi kalsın. Ama bunu herkese fahşettiğinde iş başka bir tarafa doğru gidiyor. Benim çocukluğumda biliyorsun hayatımın bir kısmı orada geçti. Çocukluğumda Fotoğraf makinesi sokmak bile yasaktı. Şöyle böyle yandan açılan fotoğraf makineleri vardı. O cebime sığardı. Oraya giderdim. Böyle gizlice bakardım, polisin olmadığı bir yerde şak diye bir tane fotoğraf çekerdim. Hatta gündüz çekmeye çalışırdım ki flaş patlamasın diye. Sonra işte onu gidip İstanbul'a dönünce tab ederdik. İşte bir hatıra diye koyardık evimizin albümüne veya bir yere asardık. Şimdi buradan bambaşka bir noktaya geldik. Yani
Evet.
başka şeyler de var ama
İdealizm
gerçekten Mehmet'e daha
konusunda
evet
evet.
idealizm
Örnek
noktasında
almalıyız.
örnek almalıyız. Gerçekten kişiler üstünden gidip derde derman olmak ne demek? Çünkü dertlere derman olduğunuzda da aynı zamanda rol model oluyorsunuz.
Evet.
Kanaat önderliği de bu oluyor. İnsan geliyor derdini size
Çok
anlatıyor.
önemli. Derdine çözüm bulabildiği insan rol model oluyor. Bir de kültürden irfana diyoruz ya, aslında kültürümüzü de irfanımızı da tam olarak biliyor. Mehmet Akif de dahil olmak üzere o kültürde, o irfanda yetişiyor. Dert neyse biliyor ve ilacını da çok rahat bir şekilde söylüyor. Bu
Bir de
anlamda.
tabii İstanbul'da yaşamının getirdiği bir
O da
dünyayı
önemli.
okuma şeyi de
Evet.
var. Mesela Prizren Birliği dedikleri Arnavut Birliği idealizmi oluyor. Artık görüyorlar ki imparatorluk çatırdıyor. Diyorlar ki Arnavutlar biz de bir Arnavut Birliği kuralım. Bir kendi devletimiz olsun. Orada yaşayalım diye. Milliyetçilik o Fransız ihtilalinden sonra gelen süreçte mesela diyor ki orada ben ki Arnavut'um işte virane yurdum diye bir tarif var orada. Şöyle bu Prizren Birliği ile bu karar alınıyor ve bir devlet kuruyorlar. Tabii gücü yetersiz olduğu için askeri gücü Slavlar, ağırlıklı Sırplar gelip işgal ediyor. Tabii katliamlar şunlar bunlar filan. Tabii o günleri görünce de hani diyor siz diyor milliyetçilik yapıp ayrılmaya çalıştınız diyor. Ama diyor ana yapıdan koptuğunuzda diyor bak başınıza ne
Başınıza
haller
ne
geldi
geldi?
diyor.
Evet. O dersi çıkarıyor
Şimdi
gerçekten.
ders çıkartıyor ve anlatıyor topluma. Bu arada da bu konu bizde hiç konuşulmaz. Hep Birinci Dünya Savaşı'ndaki bazı Arap kabilelerinin ihaneti
İhanetleri
konuşulur.
konuşulur.
Bu konu konuşulmaz. Gerçi çok karışık bir dönem. Bir
Evet.
tarih programı yaparsak tabii iş içinden çıkamayız herhalde. Kesin bizi taşlarlar. Tarih çünkü
Evet.
çok şey yani taşlanmalık bir
Taşlarlarsa doğru yoldayız demektir.
Öyle mi
Evet,
diyorsun?
tabii taşlamazlarsa o zaman herkesin istediği şeyleri söylüyoruz demektir.
Doğru.
Evet.
Etliye sütlüye
Evet.
dokunmayan. Ama sonuçta hepsi bizim geçmişimiz.
Tabii.
Yani
İyi veya kötü,
tabii
bütün gerçekliğiyle
evet
kabullenmemiz
yani
gerekiyor.
Şam'da bizim toprağımız,
Tabii.
Prizren'de bizim toprağımız, hepsi bizim kültür olarak bizim toprağımız. Yoksa
Evet.
politik manada söylemiyorum.
Yani bu büyük olduğumuzun göstergesidir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek.
Evet.
Yani yaramaz çocuğumuz da olsa o bizim çocuğumuz. Yani gitmiş olabilir, ihanet etmiş olabilir, önemli değil. O bizim çocuğumuz. Öbür taraftan güzellik de varsa o da bizim diye kabullenmemiz büyüklüğümüzü gösteriyor.
Hata
Evet.
insanlara ait bir şey. İşte rol modellerin mesela
Evet.
en büyük özelliği hatalı insanı hatalı kusurlu diye ilişkiyi kesmiyor.
Evet.
O hatasını kusurunu nasıl gideririm gayretinde.
Evet.
Onun için bazen şöyle bir şey oluyor. Ya bu kadar bozuk adamın bu kadar güzel adamın yanında ne işi var oluyor.
Evet.
İşte o bozuk adam
O
onunla
yüzden
beraber olacak ki
evet.
ya düzelecek en azından veya kötülüğü azalacak.
Kötülüğü azalacak. Çok güzel bir bakış açısı. Toplum bazında da öyle aslında. O çok önemli bir nokta aslında. Yani merkezi konumda olmak, büyük olmak bunu gerektiriyor.
Evet.
Çok
Biz
teşekkürler.
teşekkür ederiz.
Sağ olun, var olun. Mehmet Akif'e değinmiş olduk bu programda ama bu silsile, bu belki artık ne diyelim buna, bir sıra verelim. Devam etsin.
Etsin.
Gelecek programda hatta Necip Fazıl diye ağzınızdan kaçırdınız. Belki
Öyle mi?
Necip Fazıl'a değinmiş olacağız. Bakalım onun hangi özellikleri var. Sizin gözünüzden bakmış olacağız. Önemli olan bu zaten.
Eyvallah,
Çok
eyvallah. Biz
teşekkürler.
teşekkür ederiz
Ağzınıza
efendim.
sağlık.
Sağ olun, var olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yine bir kültürden irfana programındaydık. Çok güzel konulara değindik. Mehmet Akif'e değinmiş olduk. Aslında rol modelliği somutlaştırmış olduk. Mehmet Akif'in bizim gözümüzden, belki Abdurrahman Bey'in bakmış olduğu o gözden hangi özelliklerini örnek almamız lazım, buna değinmiş olduk. Bir sonraki programda da başka bir isme değinmiş olacağız. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.